Ayrım 3.
Sayfa 35. Ekonomi. Stolypin daha önce bir bağımsız vatandaş bulmadan bir hukuk devleti yaratılamayacağını söylüyordu. Toplumsal düzen başattır ve bütün politik programlardan önce gelir. İmdi özel mülkiyet olmaksızın bağımsız yurttaş da var olamaz. 70 yıl içinde bizi mülkiyetten sakınmak ve bir özel işveren hesabına çalışma düşüncesini sanki şeytanı lanetlermiş gibi yatsımak üzere terbiye etmeyi başardılar. İşte bu ideolojinin bizim insani temellerimiz karşısında kazandığı büyük utkudur. Aynı şekilde beyinlerimize de Batı ekonomisinin bütünü için karikatürümsü bir imge kazıdılar. Ancak yine de başkaları da ezmeyen makul büyüklüklerdeki bir mülkiyet, kişi kavramının oluşturucularından biridir. İnsana bir dayanak sağlar. Ve bir özel işveren hesabına çalışmakla bilinçli olarak düzenlenmiş ve iyi ücretlendirilmişse, bir tür karşılıklı yardımlaşma biçimidir ve insanların birbirlerine karşı saygı duymalarına yol açar. Bütün ülkeyi sefalete gark eden ideolojik düzenlemeli, kısır, merkezi ekonomi asılıp kalmak niye? Asalak bir yönetim mekanizmasını aksi durumda son doğrulanma nedenini de kaybedeceği bir konumda tutmaktan başkaca bir amaç yoksa. Elbette bir pazar ekonomisine geçişin hazırlıksız alışkanlığı olmayan milyonlarca insana vuracağı darbe olabildiğince yumuşatılmaya çalışılmalıdır. Bereket versin ve ne yazık ki bu iş için milyarlar ve milyarlarca rubleyle şişmiş bir bütçe gelirine sahibiz. Buraya kadar onu nasıl çarçur ettiğimizi anlattım. Neredeyse 6 yıl olacak ve bunca zamana rağmen ateşin perestroika kurtarıcı eylemini ne tarımda ne de sanayide gösterebildi. Ne ki bu gecikme insanlar açısından acılarla dolu yıllar, yaşamlarından koparılıp atılan yıllar anlamına gelmektedir. Ama uygulandığı yerlerde yüzyıllar boyunca ve aşamalarla oluşmuş bir ekonomik modeli hiç düşünmeksizin benimsemek de aynı şekilde tahrip edici olacaktır. Ekonomi konusunda bilgim yok ve bu alan belirli öneriler ileri sürmeye kalkışacağım en son alandır. Devlet tekelinden özel işletmelere ve kooperatiflere geçiş ne tür yöntemlerle gerçekleştirilebilir, ne tür mali koşulların öngörülmesi gerekmektedir, halen devletin elinde bulunan varlıklardan, yani özellikle ulaşım araçlarından, ticaret filosundan, ormanlardan, sulardan, toprak ve yeraltı zenginliklerinden, ne kadarlık bölümü yine onun elinde kalmalı, ne kadarlık bölümü bölgesel ve yerel kurumlara devredilmelidir, sosyal sigortaları, eğitimi, konut yapımını finanse edecek olan hangi bütçedir? Nasıl bir çalışma düzeni gerekecektir? Ekonomistler birbirlerinden epey ayrı düşmekle beraber bütün bu konularda bir dolu somut araştırma hazırlamış durumdalar. Yine de bana öyle geliyor ki genel olarak özel inisiyatife eylem özgürlüğü tanımak ve her türlü küçük girişimi destekleyip korumak gerekiyor. Zira yerel kalkınma en büyük olasılıkla onlardan gelecektir. Ancak yasalarla sermayenin frenlenmez bir şekilde belli ellerde toplanmasına kesin sınırlar koyarak ve hangi dalda olursa olsun tekerlerin oluşması, kimi işletmelerin başkaları tarafından denetim altına alınmasını engelleyerek. Tekerlerin ortaya çıkması üretimin niteliği açısından bir tehdittir. Tekerleşen firma talebin zayıflamasına engel olmak için pek de sağlam olmayan nesneler üretme hakkını kendinde görebilir. Yüzyıllar boyunca işletmeler yıpranmayan şeyler üretmekle, insanlar da bunlara sahip olmakla gurur duydular. Halen Batı'da hep daha yeni modellerin, fark edilmek için bağırışıp durarak insanları şaşkına çeviren çağlayanı var. Ve o sağlıklı onarım kavramı ortadan kalkmakta. Satın aldığınız nesne biraz eskidi mi onu kaldırıp atmak ve yerine bir yenisini almak zorundasınız. Bu da öz sınırlamanın insani anlamına tümden ters, durmamacasına yozlaşılıyor. Buna fiyat artışı adı verilen o psikolojik vebayı da ekleyin. Evet, gelişmiş ülkelerde üretim artışına eşlik eden şey bir düşüş değil, bir fiyat artışıdır. Bu önüne geleni yalayıp yutan alev ilerleme değil. Eski rejim altındaki Rusya değişmez fiyatları ile bir yüzyıl boyu yaşayabilirdi. Mülkiyetin ve kârın baskısını ulusal topluluğun sağlığını kemiren bir toplumsal hastalığa dönüşerek yozlaşmaya bırakmamak gerekmektedir. Her üretim tipi için yüksek bir vergi artışı yoluyla kaçınılmaz bir antitekel düzenleme, bütün alışılmışın dışındaki büyümeyi frenleyecektir. Bankalara gelince, mali yaşamın yönlendirici merkezleri olarak gereklidirler. Ancak tefecilikle beslenen asalak uğurlara dönüşmelerine ve de ülkenin tüm yaşamını de facto yönetmelerine izin verilmemelidir. Şu da çok açık ki olayın genelinde komünizmden çıkışımızın bedeli köleleşme olmamalıdır. Ne yeraltı kaynaklarımız, ne topraklarımızın üstü, ne de özellikle ormanlarımız yabancı kapitalistlere dağıtılmalıdır. Bizim kendi yalap şaplığımızla talan edilmiş olanı yabancı sermayeye çağrı çıkararak kurtarmak istemek düşüncelerin en tehlikelisidir. Onlar yüksek bir kazanç olanağı gördükleri anda içimize doluşacaklar. Ne ki biz Batı'nın sermayesini onlar için avantajlama, bizim için alçaltıcı koşullarla ülkemize çekmeye çalışmayalım. Gelin ve efendilerimiz olun. Kendimizi böylesine kelepirleştirmek onarılmaz bir hata olur ve sömürge haline geliriz. Her ne kadar 3 çeyrek yüzyıllık Sovyet iktidarı bizi düpedüz bir sömürge düzeyine indirdiyse de öyle değil mi? Yabancı sermayeye izin verir ama onu sıkıca yönlendirerek, ülkemize getireceği ekonomik canlanma, bundan sağlayacağı kârla da, topraklarımızın uğrayacağı zararla da aşılamasın diye. Bu bizim gelişmiş ülkeler düzeyine çıkışımızı hızlandıracaktır. Nihayet halkımızın yetenekleri de sonsuza kadar boğulmuş, unutulmuş değil her şeye rağmen. Pekala görüyoruz işte, Japonlar eğer alışkanlıklarının sığınağından çıkıp üstüne üstlük bir de büyük atılım gösterdilerse, bunu bir takım yabancı katkılarla değil ama yüksek çalışma ahlaklarıyla başardılar. Devlet davranışlarımızın her biri üzerindeki baskısına son verdiği ve emeğin ücretlenmesi yeniden ve hakça yapıldığı anda emeğin niteliği de bir anda yükselecek, her yerde becerikli emekçilerimizin yeniden canlandığı görülecektir. Üstelik ürettiğimiz malların uluslararası taleple karşılaşacak düzeye erişmesini bir parça geciktirsek bile bizimki gibi geniş ve zengin bir ülke oldukça uzun bir süre kendi iç pazarı ile yetinebilir. Kaldı ki hiçbir olağan ekonomik yaşam doğallıkla bizim şimdiki tutsaklaştırıcı sistemimiz propiska ile bağdaşamaz. Sağlıklı, namuslu ve akıllı özel ticarete saygı duymasını ve onu yönetici asalakları şişirmek üzere bol rüşvet desteğiyle örgütlenmiş şimdiki soygundan ayırt etmesini öğrenmek zorundayız. Özel ticaret toplumu canlandırır ve toplum içindeki uyumu güçlendirir. Bu da bizim gereksindiğimiz şeylerin en başta gelenlerindendir. Mali konularda, bütçe ve vergi konularında öneriler geliştirmeye kalkışmayacağım. Ama şurası açık ki doğayı korumak üzere geliştirilecek etkili bir denetim ve çevreye verilecek zararları cezalandıracak yeterince ağır yaptırımların yanı sıra sit alanlarının yeniden düzenlenmesi ve geleneksel mesleklerin yeniden ortaya çıkarılması için gösterilecek tüm çabaları karşılayacak mali destekler yaratmak gerekiyor. Taşra. Günün birinde gelişen bir ülkeye sahip olacakmışız, olmayacakmışız. Bu hiçbir zaman Moskova'ya, Petrograd'a, Kiev'e ve Minsk'e bağlı değil. Taşra'ya bağlı bu. Ülkenin canlılığının ve kültüründeki dinamizmin anahtarı budur işte. Bundan böyle taşra başkentler tarafına ezilmesin ve başkentler o hastalıklı devler de onları olağan bir yaşam sürdürmekten alıkoyan boyutlarının ve sayısız işlevlerinin yarattığı yapay yükten kurtarılsın. Esasen onlar taşranın açlığa, aşağılanmaya terk edildiği ve sıfır düzeyinde tutulduğu 60 yıldan sonra öz gelişmelerini ülkenin tümünün yeniden doğuşuna eklemleyebilecek herhangi bir ahlaki hakkı da koruyamadılar. Güçlü bir öz yönetimin ve de ağırlığı giderek artacak bir öz yönetimin yanı sıra eksiksiz bir ekonomik ve kültürel soluklanma özgürlüğüne kavuşması gereken bütün bir taşradır. Rusya Birliği'nin bütün alanlarıdır. Ülkemiz bütünlüğünü toprakları üzerine yayılmış, diyelim 40 yerel yaşam ve ışık merkezinin, ekonomik faaliyeti, türün, eğitimin, kendi kendine yeten kitaplıkların ve yayın evlerinin yoğunlaştığı 40 kentin kurulmasında bulabilir ancak. Öyle ki tüm çevre halkı adını hak etmiş bir kültürel beslenmeyi, gençlik gelişmesi ve olgunlaşması için gerekli her şeyi buralarda ve de başkentlerdekinden hiç de aşağı olmayan bir düzeyde bulacaktır. Geniş topraklar üzerine yayılmış bir ülkenin uyumlu şekilde gelişmesinin koşulu işte budur. Bu 40 kentten her birinin çevresine bütün bir bölge kendi öz yaşayışını yakalamak üzere durağanlıktan kurtulacaktır. Her yanda yerel çıkarların yollarını bulmasına, peşlerindeki bir dolu kasaba ile küçük kentleri çöküşten kurtarabilmeye ve yeni yeni kentler inşa etmeye yalnızca bu ademi merkezileştirme olanak verecektir. Büyük Sibirya'nın ilk 5 yıllık plandan başlayarak ona mutlu bir gelişmenin güvencesini sağlayacak yerde, akılsız ve kör bir iyi dişlemeye uğrattığımız Sibirya'nın devasa boşluklar açısından özellikle önemlidir bu. Burada da tıpkı daha birçok başka alanlarda olduğu gibi iyileşmemizin aşağıdan başlaması gerekiyor. Aile ve okul. Elbette mahvımıza yol açan nedenlerden hiçbirinin çözümü bekleyecek durumda değil bugün. Ama yavaş yavaş büyüyen bitkiyi ekmenin ivediliği daha bir büyük. Her şeyi yeniden yakalamak üzere çalışacağımız yıllar boyunca çocuklarımızın kişiliğinde yetiştireceğimiz veya yetiştirecek olduğumuz nedir? Çocuk hekimliğinden ve yaşamın ilk anlarında gösterilecek özenden başlayarak ve eğitime kadar çıkarak. Bu konuyu tezelden çözmedikçe düpediz geleceğimiz olmayacaktır. Ülkemizde kadının durumu denen çok yönlü felaketi herkes biliyor. Herkes bundan söz ediyor. Hiçbir görüş ayrılığı yok bu konuda. Herhangi bir kanıt göstermek bile gereksiz. Yine herkes doğum oranının baş aşağı gittiğini, çocuk ölümlerinin yüksekliğini, hastalıklı kucak çocuklarını, anaokullarının, kreşlerin, çocuk parklarının korkunç halini biliyor. O bildiğimiz aile ülkemizde hemen hemen yok olma yolundadır. İmdi ailedeki hastalık en derinden devlete de bulaşır. Aile bugün için geleceğimizi kurtarmanın eksenidir. Kadın çocuklarını yetiştirebilmek için yuvasına dönme olanağına sahip olmalıdır. Erkeğin aldığı ücret bunu ona sağlayabilmelidir. İlk dönemler için öngörülen işsizlikle bu iş hemen gerçekleştirilemese bile, çünkü bazı aileler en azından kadının şimdilik işini yitirmemiş olmasından olsa olsa mutluluk duyacaklar. Aynı ölçüde gündemde olan diğer kaygı okul. 70 yıl boyunca çevresinde tezgahladığımız bütün dalaverelere rağmen okuldan bir şeyler öğrenmiş olarak çıkan öğrencilere rastladığımız yıllar seyrektir. O da belli alanlarda ve büyük kentlerdeki bazı seçkin kurumlar sayesinde. Kendi taşra köşesinde, en başta da kendi kırsal kesiminin bağrında doğmuş bir Lomonosov bugün asla öne çıkamaz, asla ilerleyemez. Hiçbir yol yoktur bu tür insanlar için. Birinci engel de propiskadır. İlk ve orta dereceli öğretimin iyileştirilmesi, başkentlerin en seçkin kurumlarıyla sınırlandırılmamalıdır. Bu iş, en alt düzeyden yola çıkan kararlı bir çabanın ürünü olmalı ve ülkemizin bütününü kapsamalıdır. Bu görev, ekonomik adına yerine getirilecek olduklarımızdan daha sonraya bırakılamaz. Çok uzun zamandır okullarımız kötü bir öğretim ve kötü bir eğitim veriyor. Bir sınıfın sorumlu öğretmen eğitmenlik işlevinin neredeyse karşılığı ödenmeyen bir angarya olması kabul edilemez. Bu görev, öğretim hizmetinden belli bir azaltma yapılarak ödüllendirilmelidir. İnsan bilimleri konusundaki programlar ve ders kitapları, eğer çöplüğe atılmayacaksa en azından yeni baştan düzenlenmek zorundadır. Ve tanrı tanımazlığın öğretildiği beyinsel güdülemeye hemen son verilmelidir. Ancak çocuklardan da değil, asıl öğretmenlerden başlamak gerekiyor. Çünkü onları sürünme çizgisinin de daha aşağılarına fırlattık, sefaletin ta göbeğine. Becerebilenlerin hepsi de mesleği bıraklar ve yaşamlarını başka yerlerde kazanmaya gittiler. Oysa orta öğretimin öğretmenleri ve eğitmenleri bir ulusun, bir adanış tarafından yönlendirilen seçkin kesimi olmak zorundadır. Onlara emanet edilen şey bütün geleceğimiz. İmdi günümüzün öğretmenlerini, eğitmenlerini ne tür enstitülerde yetiştirdik, ne tür ideolojik safsatalarla besledik? Reforma pedagoji enstitülerinin programlarından başlamak, gerçek bilginin kurtarılmasına girişmek gerekiyor. Açıkça ortada, yakın gelecekte bütün bir eğitim sistemimizin genel iyileştirilmesi çabasında öne geçecek ve bir kısım derslerle yetişmenin kimi yönlerini ayrıcalıklı kılmak isteyecek, paralı özel okulların ortaya çıkışına hazırlanmalıyız. Ancak bu okullar kendi programlarını keyfi ve sorumsuz bir şekilde saptayamamalıdır. Zemstvo'nun uzman kurulları onları denetim ve gözetim altında tutmalıdır. Hem aile hem de okul tarafından kendi kendilerine terk edilmiş olan gençlerimiz, eğer suç işlemeye yönelmezlerse, giderek artan bir tempoyla sırf dışarıdan geldiği için onları baştan çıkarın bir takım şeylerin düşüncesiz ve barbarca taklidine bırakıyorlar kendilerini. İçinde yaşadığımız demir perde ülkemizi batının iyi olan her şeyine karşı mükemmelen korudu. Ket vurulmamış sivil yaşama, kişiliğe saygıya, bireysel faaliyetlerin çeşitliliğine, genel refaha, yardımlaşmaya... Ama perde aşağılara kadar sımsıkı inmediği için çirkef, düşkün ve sapkın bir yığınsal halk kültürünün alabildiğine bayağı modaların ve her şeyi afişe etmenin sağlıksız öfkesinin çirkefi alttan sızıyordu. Ve yoksunluklar içindeki gençliğimiz oburcasına bu ıskartalarla besleniyordu. Batının gençleri her şeye sahip oldukları için zırvalıyorlar. Hiçbir şeyleri olmayan bizimkilerse hiç düşünmeksizin onların eğlencelerini kopya ediyorlar. Ve günümüzün televizyonu bütün ülkeyi bir hamlede bu pis suları yaymakla meşgul. Buna karşı sesinizi yükselttiğinizde kapkara bir tutuculukla suçlanıyorsunuz. Ancak belki eğitici olur belirteyim. Benzeri bir olgu karşısında İsrail'de dehşete düşmüş sesler yükselmektedir. İbrani kültür devrimi ülkemiz Amerikan kültür emperyalizmi ve alt ürünlerine, Batı'nın entelektüel atıklarına teslim olsun diye yapılmadı. Hepsi çok iyi biliniyor ve de birçok kez yazıldı. Kitaplarımızın zengin kaynakları yok oluyor, okuma salonları yarı yarıya boş, müzeler terk edilmiş durumda. Evet, bunlar gerçekten de devletin yardımına muhtaçtır. Tiyatrolar, sinemalar ve sergi salonlarının yapabildiği gibi kendi gelirleriyle ayakta kalamazlar. Beri yanında spor hiçbir şekilde ülkeye dünya ölçeğinde utkular kazandırmak için bile devletçe finanse edilmemeli. Kendi toplayacaklarıyla yaşasın. Esasen jimnastik ve atletizmdeki temel eğitimi okul üstleniyor. Kurumlar her şey midir? Şunu kabul etmeliyiz. Ülkemiz 20. yüzyıldaki partiyi feci şekilde yitirdi. Borular çalarak duyurulan başarıların hepsi de aldatıcıydı. Yeşeren bir durumdan yarı yabanlığa düştük. Bir felaket geçti üzerimizden. Şu sıralarda ülkemizde bize bundan böyle nasıl bir devlet örgütlenişi uyar, hangisi uymaz, bunu saptamak üzere sert tartışmalar yapılıyor. Söylenenlere bakılırsa her şeyin anahtarı burada. Ve aynı zamanda da hangi kararlılıklarla dolu yeni siyasal partinin veya cephenin bizi başarıya ulaştıracağı araştırılıyor. Ancak bugün yokuşu tırmanmak, en uygun siyah düzenlemeyi bulup bunu bir hamlede parmakla gösterilecek bir anayasayla belirlemekten ibaret değil. İşte madde 1, işte madde 45. 1917'deki şanssız babalarımızdan ve büyük babalarımızdan daha öngörülü olmak zorundayız. Şubat kaosunu yeni baştan üretmekten, bu kez bizim aldatıcı sloganların ve coşup taşan söylevlerin oyuncağı haline gelmekten, bir ikinci kez gönüllü olarak kepazeliğe teslim olmaktan sakınmak zorundayız. Kamusal erklerde yapılacak köktenci bir değişiklik, sorumluluk ve uzun boylu düşünme ister. Yenilikçilik ille de doğruya, iyiye götürmez. 1916'da siyasal rejimimizin benzersiz eleştiricileri olarak ortaya çıkanlar, 1917'de iktidarı aldıklarında onu kullanmaya asla hazırlıklı olmadıklarını gösterdiler ve iflasımıza neden oldular. Şimdiki yeni yöneticilerimizin de birdenbire soğukkanlılık ve ileri görüşlülükle davranacaklarını garanti eden bir şey yok. Aşağılık sistemin ihtiyatlı bir çarpıtmayla komünizmi böyle adlandırıyordu. Muzaffer eleştiricisi iş başına gelir gelmez her şeye karşı yine de başkenti beslemekte olan taşla karşısında nasıl bir duyarsızlık sergiledi gördük. İşte 60 yıl var ki Moskova açlık içindeki ülkenin sırtından geçiniyor. 30'lu yılların başında sessizce yetki sahiplerine teslim etmişti kendisini. Bundan böyle pasta bölüşülecekti. Ve gerçek Rusya'nın geri kalanında hüküm süren koşullardan çok farklı, maddi ve kültürel olanaklardan yararlanan bir tür ayrıcalıklı ada haline geldi. Dolayısıyla sesini duyurabilen Moskovalı soyunun psikolojisinde de aynı değişiklik ortaya çıktı. 10 yıllar boyu ülkenin gerçek acılarını dile getirmekten geri durdu. Açık hava toplantılarını ve doğmakta olan küçümen partilerin verdiği coşkuyla Şubat'ın 1917'nin Şubat'ına götüren o 8 uğursuz ayının çullarını yeniden sırtımıza geçirdiğimizi fark etmiyoruz. Azları gördü bunu ve kör bir esriklik içinde naralanıyorlar. Bu yeni bir Şubat devrimidir. Her şey tam tamına benzesin diye anarşistlerin siyah bayraklarına varıncaya kadar ortaya çıkardıklarını da gördük. Üç çeyrek yüzyıl sürmüş olan bir insan öğütme döneminden sonra böylesi bir bedeli çoktan ödemişken ve kaderin cilvesiyle çok güçlü bir merkezi iktidarı içeren politik tayfın uçlarında bir yerlerdeyken ivecenliğimiz içinde aptalcasına kaosa yuvarlanmamalıyız. 1917'nin bize öğretmiş olduğu gibi anarşi ilk ölüm taşıyıcıdır. Eğer bir ihtilale susamadıysak devletimiz engelsiz bir süreklilik içinde durağan kalmak zorundadır ister istemez. Yeterince güçlü bir başkancı iktidarın önceden saptanmış statüsü daha epey bir süre yararlı olacaktır. Felaketlerimizin birikmişliği içinde, üstelik periferideki cumhuriyetlerle kaçınılmaz ayrılığın da bir o kadar karmaşıklaştırdığı bir ortamda, toprak, ikmal, konut, mülkiyet, maliye ve ordu sorunlarına ve devletin örgütlenme sorununa aynı anda yüklenmeliyiz. Var olan kurumlarımız arasında bir süre sırf daha önceden beri var oldukları için kabul etmek zorunda olduklarımız var. Elbette devletin örgütlenişini yeni bir yapıyla aşama aşama donatacağız. Her şeyi bir anda yoluna koymaya kalkışmamalı, işe bir ucundan başlamalıyız. Hangi ucundan başlayacağımız açık, aşağıdan, yerel kurumlardan. Güçlü bir merkezi iktidarı korurken sabırla ve kararlılıkla yerel yaşamın haklarını genişletmek zorundayız. Yine elbette kamusal yaşamımız aşama aşama belirgin bir biçime kavuşacaktır ve tam bir siyasal deneyimsizlik içinde oluşumuz dikkate alındıkta, bunun başlarda iyi bir biçim olmaması, bu ülkenin özgün gereksinimlerini en iyi karşılayan olmaması daha büyük bir olasılıktır. Bize özgü olan yolu aramamız gerekecek. Bir öz telkin olgusu bugün sık sık asla özgün bir yol aramaya gerek olmadığını, her ne olursa olsun herhangi bir şey üzerinde de düşünmemiz gerekmediğini ve ivedilikle Batı'da yapılan neyse onu kopya etmenin yeterli olacağını söyletip duruyor. Ancak Batı'da yapılan şey ne kadar büyük bir çeşitlilik göstermekte. Her ülkenin kendi öz geleneği var. Şu halde bizi çevreleyen şeylere bakmaktan ve ülkemizde bizler doğmadan önce akıllı insanlarca söylenmiş olanlara kulak vermekten geri durabilecek tek biz mi varız? Şunu da belirtelim ki devletin örgütlenişi insan ilişkilerinde soluklanan havayla kıyaslandıkta ikincil bir iştir. Soylu kaldıkları sürece insanlar iyi yoldaki her siyasal sistemi katlanılabilir kılabilirler. Katı ve vahşicesine bencil olduklarındaysa en sınırsız demokrasiyi bile yaşanmaz hale getirirler. İnsanların içinde ne adalet duygusu ne de namus varsa bu hangi rejim altında olursa olsun ortaya çıkacaktır. Bir insanın varoluşu içinde siyasal yaşam asla en önemli şey değildir. Siyasa insanların çoğunluğunun özendiği uğraş da değildir. Bir ülkede siyasal yaşam ne kadar fazla kımıldanıyorsa manevi yaşam da o ölçüde kaybolur. Bir ulusun manevi güçleri ve yaratmak için elinde tutabildiği zaman siyasanın hayhuyunda boğulup gitmemelidir. İnsan haklarının yanı sıra ruhunu da korumak, onu kendini anlayın ve duyguların yaşantısına bırakabilsin diye salıvermek gereksinimindedir. Peki bizler ne tür insanlarız? Bir toplumun gücünün ya da yetersizliğinin kaynağı manevi yapısının düzeyidir. Sanayide eriştiği düzey bundan sonra gelir. Pazar ekonomisi de genel bollukla tek başlarına insanlığı taçlandıramaz. Bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkilerin temizliği, o toplumun ulaştığı zenginlikten çok daha temel bir olgudur. Eğer bir ulusun bağrındaki manevi güçler çürümüşse, hiçbir siyasal düzenleme, isterse dünyadakilerin en mükemmeli olsun ve hiçbir sınai kalkınma onu ölümden kurtaramayacaktır. Bir ağaç içten içe kuruduğu zaman devrilir. Olası bütün özgürlükler arasında bilinçsizcesine eyleme özgürlüğü ne yapılırsa yapılsın ilk sırayı alacaktır. Zira hiçbir yasa bu eylemleri ne yasaklayabilir ne de öngörebilir. Hukukçuların yasaları bir toplumda temiz bir atmosfer yaratmada ne yazık ki yetersiz kalıyor. Şu üç çeyrek yüzyıl boyunca ruhlarımızın tahrip edilmesi var ya, işte en korkunç olan bu.